gerçekten. Dolayısıyla adımız da onun için.
Hayatın sesleri. Biz kadınız. Bilmeden seviyoruz bu kedileri. Seviyoruz bir sevilme içgüdüsüyle. Bu bizim yüzümüzde ufacık çizgiler oluyor. Acaba? Evet, çok değil. Konuşurken düzeltiyoruz. Orayı burayı topluyoruz. Geri ise çocuklarımızı öpüyoruz. Ama biliyorsunuz ki gene de hepimiz, işte hepimiz bitmenin, tükenmenin yorgunluğu içinde. Gözler mi? Tavana dikili, hayır, pencereye. Yağmalar, sürgünler, yangınlar içinde. Çünkü bu boşluk, tüneller, çukurlar, kapkacak ağızları, mağaralar, denizler, gökyüzleri değil de bu boşluk, o bir türlü dolduramadığımız o orman, dağ, kısacası evrenle. Biz bu lavanta kokularını bilmeden taşıyoruz. Biz bu tavanı bilmeden eski rengine boyuyoruz. Bu bizim terliklerimizde ufacık güller oluyor. Acaba? Evet, çok değil. Onları bilmeden hoşa gideriyoruz. Sormayın. Ama sormayın. Bilmeden aralık tutuyoruz kapılarımızı. Bilmeden bekliyoruz. Bilmeden uyuyoruz sabahlara değin. Kim bilir? Belki de biz tanrısıyız en olunmaz şeylerin. Bu bizim en düzenli hareketimiz, olmak. Asılıp kalmışız sokak fenerlerine, asılıp kalmışız öyle. Görenler bizi görüyor, görenler bizi görüyor ve gidip geliyoruz dikkatle. Doğrusu niye saklayalım? Hepimiz bunu yapıyoruz. Ama biz yaşıyorken de bunu yapıyoruz. Sadece cansız ve gidip geliyoruz dikkatle. Biz bu kendimizi boşuna soruyoruz kendimize. Boşuna asıyoruz onları, boşuna öldürüyoruz. Bu bizim gözlerimizden ufacık şeyler geçiyor. Acaba? Evet, çok değil. Bakışırken düzeltiyoruz. Biz ne garip şeyleriz ki? Doluyuz, bazıyız, avuntuluyuz. Ve bizim en güzel öldüğümüzdür bu. Yaşamak. Ben biliyorum. Yalan mı? Siz de biliyorsunuz. Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü sevgili dinleyicilerimiz. Yani bizim günümüz. Dik duran, güçlü kadınların günü. Kutlu olsun ve kadına uygulanan her türlü şiddet son bulsun diyoruz. Ve Edip Cansever'in bu güzel şiiriyle başladık bugünkü hayatın seslerine. Bugün de yine kadınları, kadınlarımızı konuşmaya devam edeceğiz programımız içerisinde. Hayatın seslerini Didem Öztaşbaşı, Gülşen Ayvaz ve Şule Çankaya hazırladılar. Kumanda masasında Cihan Aydoğan var ve mikrofonda ben Nilgün Doruk. 15.55'e dek siz sevgili dinleyicilerimizle bugün de birlikte olalım istiyoruz. Bugün de dahil olun istiyoruz programımıza. Bizlere ulaşabileceğiniz telefonlarımız ve adreslerimiz 0090 312 463 34 19 ve 463 34 21. hayatinsesleri@trt.net.tr elektronik posta adresimiz, yine Hayatın Sesleri Facebook, Twitter ve Instagram hesaplarımız. Türkiye'nin Sesi Radyosu ve Memleketim FM ortak yayınındaki Hayatın Sesleri'nin şimdi gelin ilk müziğine kulak verelim.
Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı seyretmemiz istendi bugüne dek. Susmamız, oturmamız, hep boyun eğmemiz, hayatı sonunda yeter dedi. Bir daha susmayana dek suskunluk ve bekledik. Yaşandı, seyrettik. Sonunda yeter dedi. Bir daha susmayana dek. Kadınlar vardı, kadınlar vardı, kadınlar her yerde. Kadınlar vardı, kadınlar vardı, kadınlar her yerde. Kadınlar vardı, kadınlar vardı, kadınlar her yerde. Kadınlar vardı, kadınlar vardı, kadınlar her yerde.
Saatlerimiz 15.13'ü gösteriyor. Hayatın Sesleri TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından devam ediyor canlı olarak. Sevgili dinleyicilerimiz, evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, Emekçi Kadınlar Günü dedik. Biz de kadınları konuşacağız, programımız içerisinde yer vereceğiz dedik. Pek çok kültürde kadın toplumumuzun her zaman fedakarlık beklediği kişisidir. Türk toplumunda kadına, anneye, kıza bakışımız da hep çok farklıdır. İşte bu, böyle bir başlayalım dedik. Yaşam Koçu yazar Sayın Çiğdem Atabey konuğumuz. Merhabalar, hoş
Merhaba,
geldiniz efendim.
Merhaba, hoş bulduk, teşekkürler.
Evet, katılır mısınız? Türk toplumunda kadına, anneye, kıza bakışımız dünya ülkelerinden biraz daha farklı sanki.
Evet, biraz daha farklı. Çünkü biz biraz daha cinsiyetiyle tanımlıyoruz kadını, evet. Aslında. İşte kadın oluyor, evin hanımı oluyor, birinin kızı oluyor, birinin karısı oluyor. Hani hep birinin bir şeysi şeklinde, evet, tanımlanıyor. Belki de aslında bu bakışı ilk başta bir değiştirmek lazım diye düşünüyorum ben. Çünkü aslında kadın ya da erkek demeden başta böyle bir insan gözüyle baksak karşımızdaki kişiye, hem bakışımız daha değişecek, hem, hı hı, davranışlarımız daha değişecek ve ona göre de aslında toplumun yapısı daha değişecek diye düşünüyorum.
Evet, aslında kadın birey olarak var da bunu kabullenmekte biraz güçlük çekiyoruz galiba.
Evet, şöyle sanıyorum, kadının bireyselliğinden ziyade hani o demin söylediğim birinin bir şeysi olması, hı hı, daha çok öne çıkıyor.
Evet.
Oysa baktığınız zaman hani toplumun yarısı kadın. Ve bu kadınlar diğer yarıyı yetiştiren insanlar aslında.
Hı hı.
Dolayısıyla aslında toplumda çok da büyük bir yerleri var. Cinsiyetlerinden bağımsız olarak. Çünkü baktığınız vakit bir toplumu büyüten, yetiştiren, kalkındıran nihayetinde kadınlar. Bu gözle baksak sanki hayat daha kolay olacak diye düşünüyorum.
Evet, şimdi toplumun yarısı kadın dediniz. Tabii bu kadınların emeğinden de bahsetmek, hı hı, gerekir. Onlar sadece birinin karısı, öbürünün kızı, öbürünün eşi değil tabii ki. Aynı zamanda üretken bu kadınlar da.
Evet.
Tabii üreten kadının hem kendine hem de topluma çok büyük faydaları, hı hı, var.
Evet, benim çok sevdiğim ve çok kullandığım bir söz vardır. İnsanı sabah yataktan kaldıracak bir meşgalesinin olması gerekir diye düşünürüm. Çünkü bu insanı motive eder ve o gün hani kalkıp bir şeyler yapmasını sağlar. Kadın tarafından baktığım zaman da kadını sahiden böyle yatağından kaldıracak sabah ve onu toplumun yaşantısı içerisine sokacak, emeğini kullandıracak ve bir şeyler ürettirecek bir şeyler lazım. O yüzden şeye çok inanıyorum ve çok savunuyorum. Kadının sadece okuması ya da bir meslek sahibi olması yetmiyor.
o öğrendiğini kullanıyor olması, mesleğini yapıyor olması hem kendine katkı sağlıyor baktığınızda bireysel anlamda, hem de topluma katkı sağlıyor. Çünkü bilgi dediğimiz şey ya da tecrübe ya da eğitim, her neyse fark etmez, aslında kendi başına baktığınızda bir şey ifade etmiyor. Siz onu kullandığınız zaman bir işe yarıyor. Kullanılmayan bilgi zaten yük. Dolayısıyla kadın bunu kullanıp emeğiyle birleştirip ortaya bir şey çıkarttığında, bir şey ürettiğinde, topluma bir katma değer sağladığında asıl güzellik hani orada başlıyor.
Orada başlıyor. Bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor çünkü,
evet,
değil mi?
Evet, bilgi paylaşıldıkça çoğalıyor gerçekten.
Evet. Şimdi pek çok işin zorluğun üstesinden gelebiliyor kadınlar. Hem çalışma hayatında, hem evde, hem de pek çok şeye yetişebiliyorlar ama yine de tüm bunlara rağmen kendilerini başarısız görebiliyorlar aslında.
Evet. Neden başarısız görüyorlar? Çünkü bizlere çocukluğumuzdan itibaren öğretilen, kodlanan ya da dikte edilen diyelim bir başarı tanımı oluyor genellikle. Ve belki siz de yaşamışsınızdır, şahit olmuşsunuzdur. Çocukluktan itibaren hep birileriyle karşılaştırılıyoruz. İşte komşunun çocuğu ya da kardeşin ya da başka birinin bir şeysi. Hep başkalarıyla karşılaştırıldığımız için aslında başkalarının başarı kıstaslarına göre yaşıyoruz. Öyle olunca da kadının kendini başarısız görmesi ya da yetersiz görmesi gibi bir şey çıkıyor ortaya. Oysa ben buna şöyle bakıyorum. Hepimizin kendi ölçümüzde yeteneklerimiz, bilgimiz, becerimiz var. Ve o limitler dahilinde yola çıktığımızda, kendi başarı kıstasımızı koyup yola çıktığımızda asıl o zaman en güzel, en hani yaşanası başarıyı elde ediyoruz diye düşünüyorum. Biraz bizlerin kendi kendimizle rekabet etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Başkalarıyla değil de. Çünkü ben biliyorum sınırlarımı. Diyorum ki benim yapabileceğim bu kadar. Her seferinde bir adım daha kendimi öne götürdüğümde, öne taşıdığımda aslında hem yol kat etmiş oluyorum, hem istediğim başarıya biraz daha ulaşmış oluyorum.
Evet. Önce yaptığımız işi kendimiz seveceğiz, mutlu olacağız ki önce her şey için geçerli bu aslında. Önce mutlu edeceğiz, mutlu kendimizi mutlu sayacağız ki kendimizi seveceğiz ki karşımızdakine de geçirelim, bilelim bunu, yansıtabilelim. Değil mi?
Aynen öyle. Şimdi siz bunu söylediğiniz zaman aklıma şey geldi. Hani uçaklarda anons edilir ya işte oksijen maskesini önce kendinize, sonra
evet,
çocuklarınıza diye. Aynen öyle. Bizler aslında sadece kadınlar olarak değil, insanlar olarak baktığımda da kendimizi mutlu ettiğimizde, kendimizi hayatımızın merkezine koyup oradan etrafa hani dalga dalga elimizdekileri yaydığımızda asıl o zaman çok güzel bir katkı oluyor. Çünkü ben eğer kendi başıma mutlu değilsem ya da ne bileyim kendimi sevmiyorsam yeteri kadar, kendimi yeterli görmüyorsam bunu etrafa çok istediğim gibi yayamıyorum ve başkasına da katkım olmuyor aslında. Dolayısıyla hani o kendini sevmek, kendini yeterli bulmak, kendine değer vermek çok önemli kavramlar. Evet. Ve şuna da çok inanıyorum. Siz kendinizi sevdiğinizde ya da değer verdiğinizde bu karşılık buluyor.
Evet. Bir de başarılı olabilmemiz için herhalde kendimizle rekabet etmemiz gerekiyor. Bir başkasıyla değil de, evet, galiba, değil mi?
Evet. O işte hep bir adım daha ileri gidebilirim ben. Bugün olabildiğim hani en iyi yerdeyimdir şu anki bilgimle, tecrübemle. Yarın daha iyi bir versiyonum olabilirim. Onu da ancak kendimle rekabet ederek zaten sağlayabiliyorum. Diyorum ki ben bir adım daha gideyim.
Evet. Şimdi kadının içinde bir erkek taraf vardır, bir de dişi taraf vardır ama bunu dengelemek çok önemlidir galiba, değil mi? Birazcık da bu da etken başarılı ya da toplum içerisinde kabul görmesinde.
Evet. Bu konuda şöyle düşünüyorum. Bizim annelerimiz böyle biraz daha hani evinin hanımı diye tabir ettiğimiz kadınlardı. Evet. Çalışmayan, ev hanımı, işte çocuklarının işleriyle, evinin işleriyle ilgilenen kadınlardı. Bizler birkaç kuşaktan bu yana hani daha toplum içerisinde yer alıyoruz, çalışma hayatında yer alıyoruz. Ve o çalışma hayatının çetin koşulları içerisinde de biraz daha böyle sertleştik. O annelerimizin biraz duygusallığını yitirdik gibi geliyor bana. Hani birazcık daha erkek egemen koşullar bizi biraz sertleştirdi gibi geliyor. O yüzden hani onu hep aklımızın bir kenarında tutmak iyi olur diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi her başarılı erkeğin arkasında mutlaka bir kadın vardır derler. Her başarılı kadının arkasında da bir erkek ya da bir anne baba, bir kardeş aramak gerekir mi? Yoksa kadınlar kendileri zaten başarabilirler mi? Çünkü erkeğin arkasında da olduklarına göre.
Evet, o hep toplumda kabul görmüş bir söz. Şöyle düşünüyorum Nilgün Hanım. Biz kendimiz zaten evet bir takım şeylere sahibiz, hani okuyoruz, öğretiliyoruz vesaire, ama onun yanında bazen evet destek gerekebiliyor. Ben kendimden örnek vereyim. Ben evlendikten sonra işte yaşam koçluğu eğitimini aldım. Kitabımı yazdım. Şu an ikincisi çıkmak üzere inşallah.
Ne güzel. Ne üzerine kitaplar?
İlk kitabım biraz daha kişisel gelişim üzerine, kendi hayat hikayemden yola çıkarak. İkinci biraz daha spesifik bir konuda, parayla ilgili, kişilere para farkındalığı kazandırmakla alakalı bir kitap. Ve bunlar olup bitiyorken hep arkamda eşimin desteği vardı, sağ olsun. Onun için hani birilerinin desteğini almak güzel. Ve gerekli de, hani neden olmasın, ama tabii ki sonuçta sizin gerçekten hamurunuzda bir şeylerin olması lazım ki onlar desteklensin ve yaşarsın, ortaya çıksın.
Evet, şimdi kadınlar genellikle duygularıyla hareket ediyorlar. Sevgileriyle hareket ediyorlar. Sevgilerinin götürdüğü yere, duygularının götürdüğü yere gidebiliyorlar. Erkekler biraz daha mantıklı, biraz daha korkulular belki. İşte orada kadınlar onları belki ittirici güç olabiliyor.
Evet, şunu hep söylerim ben. Aslında bu dünyada yaşıyorken bizim davranışlarımızı yönlendiren iki temel duygu var. Bir tanesi korku, bir tanesi sevgi. Korku dediğimiz bütün korkular, karamsarlıklar, umutsuzluklar, aklınıza gelen bütün negatif duygular. Sevgi dediğimin altında da iyilik, sevgi, saygı, hoşgörü, iyi niyet, her şey var. Olumlu olarak alabileceğimiz. Ve kadınlar hep daha çok sevgiyi besleyerek davranıyorlar yaşamlarında. Zaten hani kadının anne olmasından, doğurganlığından gelen de bir şey bu. Sonuçta 9 ay karnında bir çocuğu taşıyor. Ve öyle olunca da daha çok sevgi temelli davranıyor. Mesela kız seviyor, vermiyorlar, kaçıyor.
Evet, o duygularıyla hareket ediyor.
O duygularıyla hareket ediyor. Öbür tarafta erkekler hani biraz daha otorite, güç, para belki, mevki, makam, her neyse, daha belki saygınlık. Bunları kaybetme endişelerinden dolayı daha çok korkuyla yaklaşıyorlar olaya. Korku da onlara daha mantıklı gitmeyi getiriyor. Şimdi öyle olunca bu sefer mesela deminki örnekte hani kız kaçıyor demiştik. Bu sefer erkek şunu yapıyor. Kızı istiyor, vermiyorlar. Bu sefer benim
başkasına
olmuyorsa
da
başkasına da olmasın. Mesela çekip vuruyor. Hani o mantığıyla gidiyor. Oysa ki kadın gerçekten o duygularını içinde taşıdığı sevgiyi hani hem kendi taşıyıp hem de etrafına yaydığı zaman birazcık daha böyle duygusal ve sevgi dolu, sevgiyle hareket eden erkeklerde yetişir inşallah.
Evet, evet, ama bunun en temelinde eğitim yatıyor.
Kesinlikle.
Tabii ki, değil mi?
Kesinlikle.
Yine o eğitimi alacak, yine o eğitimi çocuklarına, kız ya da erkek çocuklarına verecek olan yine anneler, yine bir kadın.
Yine bir kadın. Aynen öyle. Kadınlar aslında öyle varlıklar ki ve hani çocuklarına öyle anneler ki, şey örneği vardır. Yarasın diye ciğeri muhallebin içine koyup çocuğuna yediren anneler. Şimdi kadın olaya gerçekten çok iyi niyetli yaklaşıyor. Besleyeyim, büyüteyim, okutayım, hani adam edeyim diye. Onu yapıyorken ve bütün hayatının parçası varlık olarak kadınlar ve erkeklerken o şeyle yaklaşıp hani o sevgiyle ve sevecenlikle belki yaklaşıp gidiyor olması çok önemli bence. Sadece hani eğitim almak gerçekten yetmiyor. Sahiden onu kullanmak ama da hani olumlu bir şekilde kullanmak. Çünkü bugün bizim sıkıntı duyduğumuz, muzdarip olduğumuz pek çok şey, işte kadın cinayetlerinden her gün bahsediliyor medyada. Yahut da bu tip şeylerden. Onları yapanları da aslında bir ana doğurdu ve ana yetiştirdi.
Evet.
Dolayısıyla kadının aslında hani erkeğin eğitiminden önce kadının eğitimi bence çok önemli. Kadın sağlam duracak, aldığı eğitimi layıkıyla kullanacak ki kadına saygısı olan erkekler yetiştirebilsin.
Evet, şimdi eğitim dedik ama kadın sevgisiyle, duygusuyla her şeyin üstesinden gelebilir aslında diyoruz, değil mi? Evet. Çok teşekkür ediyoruz bugün konuğumuz olduğunuz için.
Ben teşekkür ederim.
Sağ olun,
ederim.
Var olun. Bu arada sizin de gününüz kutlu olsun diyoruz.
Sizin de. Çok teşekkürler.
Biz teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Yaşam Koçu, yazar Sayın Çiğdem Atabey'di bugünkü konuğumuz. Kendisine teşekkür ediyoruz ve Hayatın Sesleri'nde yeniden müziğe dönüyoruz. Türkiye'de saatlerimiz sevgili dinleyicilerimiz. Hayatın Sesleri devam ediyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarında. Şimdi bir telefon konuğumuz var. Hemen kendisine merhaba diyelim. 14. Uluslararası Gezici Filmor Kadın Filmleri Festivali Koordinasyon Ekibinden Sayın Büşra Hacı Salihoğlu telefon attığımızda. Efendim merhabalar, iyi günler. Hoş geldiniz Hayatın Seslerine.
Çok teşekkür ederim, hoş buldum.
Evet, 14. Uluslararası Gezici Film Mor Kadın Filmleri Festivali Kadın Dayanışması Yaşatır diyerek 12 Mart'ta yola çıkıyor. Şimdi yolculuğuna nereden başlıyor? 12 Mart'ta başlıyor dedik. Ne kadar sürecek bu yolculuk?
12 Mart'ta İstanbul'da başlıyoruz. İstanbul'da 4 salonumuz var. İstanbul Modern, Pera Müzesi, İtalyan Kültür Merkezi ve Aynalı Geçit salonlarında çeşitli film gösterimlerimiz, atölyelerimiz, workshoplarımız ve filmlerden sonra söyleşilerimiz yer alacak. Dolu dolu bir programla geliyoruz.
Evet, İstanbul'da başlayıp sonra hangi şehirlere gidecek?
Valla bu sene çok fazla şehir gezeceğiz. Tam 7 şehirde olacak İstanbul'la beraber. İstanbul'dan sonra hemen festivalin bittikten bir hafta sonra Hatay'a gideceğiz. 26-27 Mart'ta Hatay'dayız. 2-3 Nisan'da Adana'dayız. 9-10 Nisan'da Bodrum'dayız. 16-17 Nisan'da Mardin'deyiz. 23-24 Nisan'da İzmir'deyiz. 29-30 Nisan'da da Van'da festivali kapatıyoruz artık.
Evet, çok güzel. Peki festivalin açılış filmi hangisidir acaba?
Festivalin açılış filmi 11 Mart Cuma akşamı saat, buradan da duyurmuş olalım, saat 19'da Beyoğlu Mask'ta açılış gecemiz olacak. Filmi açılışı Uzatma filmiyle yapacağız. Daha sonra cumartesi sabahı 12'de bütün seanslarımız başlamış olacak zaten. Böyle.
Peki 7 şehirde 7 hafta boyunca devam edecek olan film festivali kapsamındaki filmler hep aynı filmler mi olacak, yoksa gittiğiniz şehirlere göre değişecek mi filmlerin konusu?
Yani şöyle, siz de tahmin edersiniz ki elbette ve maalesef ki İstanbul programı daha yoğun. İstanbul'da tam 66 film göstereceğiz. Programımız 66 film var ve buna ek olarak bir video art seçkimiz var. Hatay'ı takip eden haftada Hatay'a gittiğimizde ve diğer tüm gezicilerde de maalesef iki gün sadece festival yapabildiğimiz için buraya belirli sayıda ve hep aynı filmleri götürüyoruz. Ama buralarda festival yapmak çok keyifli oluyor. Buradaki kız kardeşlerimizle, kadın arkadaşlarımızla birlikte bir şeyler yapıyor olmak, birlikte bir şeyleri başarıyor olmanın keyfi çok başka. Ama maalesef orada iki gün.
Evet, peki filmlerin konuları neler? Genellikle kadın konulu filmler mi, yoksa çocuk filmleri, ödüllü filmler, Türk ve dünya sinemasından da örnekler var mı?
Elbette var. Bizim tek bir kuralımız var. Biz sadece kadın yönetmenlerin filmlerini alıyoruz. Kadın sinemacıların filmlerini gösteriyoruz. Yani o senenin kadın gündemini yine sinemada sinemayla görünür kılmaya çalışıyoruz. Bu sene temamız kadın dayanışması yaşatır. Bu tema çerçevesinde kadınların kendi hayatlarını savundukları, birlikte güçlendiklerini anlatan filmler var. Chantal Akerman retrospektifi var. Ekim ayında kaybettiğimiz feminist yönetmen Chantal Akerman için bir retrospektif hazırladık. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kadınların sineması başlıklı bir toplu gösterimiz var yine. Bu ülkelerden çeşitli kadın yönetmenlerin filmlerini göstereceğiz ve aynı zamanda bu ülkelerden yönetmen konuklarımız olacak. Cinsiyetler, kadınların sineması, kendine ait bir cüzdan bölümlerinde de yine çeşitli filmlerimiz olacak tema bölümlerinde. Programımız bu sene çok dolu. Bunu az önce de söylemiştim. Bu sene yeni bir şey yapmak istedik. Türkiye'den çeşitli sanatçı kadınların videolarını toplayıp bir video art seçkisi yaptık. Bizim için Ayşegül Sönmez hazırladı seçkiyi. Programımız böyle.
Evet, çok güzel. Peki şu anda yurt dışında bizi dinleyen dinleyicilerimiz acaba buraya da gelecekler mi Filmor Kadın Festivalleri kapsamında diye soruyor olabilirler. Ne cevap vereceğiz onlara?
Vallahi bu çok güzel bir temenni olur. Buradan da hep birlikte bunu dilemiş olalım. Normalde hani yurt dışına gitmek, siz de tahmin edersiniz ki çok daha meşakkatli ve çok daha bürokratik süreçler gerektiriyor. Ama neden olmasın, bizi orada dinleyen kız kardeşlerimiz, arkadaşlarımız duyuyorsa birlikte bir şey yapmaya her zaman açığız. Neden olmasın diyebilirim.
Evet.
Yani bu sene maalesef böyle bir şey yok.
Evet, umarız ilerleyen yıllarda, günlerde, aylarda olabilir diyelim. Peki film gösterimlerinin yanı sıra daha farklı şeyler var mı programda? Örneğin söyleşiler gibi.
Evet var. Şimdi yurt dışından yönetmen konuklarımız var. Onlar filmlerinin gösterimlerinden sonra söyleşiler yapacaklar. Bir soru cevap seansı yapacaklar. Aynı zamanda Türkiye'den yönetmen arkadaşlarımız da katılacak kendi seanslarından sonraki soru cevap bölümüne.
Evet.
Bir panelimiz var. Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da kadınların sineması. Bu panele akademisyen Profesör Doktor Hülya Uğur Tanrıöver katılacak ve yine akademisyen ve film teorisyeni Viola Şafik katılacak.
Evet. Peki filmleri ücretli mi izleyecekler festival kapsamında şehirlerde?
Gezici gösterimlerde seanslar ücretsiz. Herkes gelebiliyor.
Evet. Peki bir de film festivali ile ilgili bir web siteniz var mıdır? Programı nerelerden nasıl takip edebilir? Şu anda bizi dinleyen Hayatın Sesleri dinleyicileri hangi şehirlerde hangi filmlerin olacağı konusunda?
Web sitemizde bunların hepsi var. Filmmore.org adresine girerlerse bilgilere ulaşabilirler. Aynı zamanda biz Twitter'da, Facebook'ta, YouTube'da ve Instagram'da da varız. Oradan da sürekli gelişmeleri
takip edebilirler.
Evet. Oradan da takip edebilirler.
Sinema dolu bu haftaları, günleri kaçırmasınlar. O zaman Türkiye içerisinde olan dinleyicilerimiz diyelim. Ve size çok teşekkür edelim Sayın Büşra Hacı Salihoğlu. Kolaylıklar diliyoruz size de festival kapsamında.
Bu arada sizin aracılığınızla da Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Bütün kadın arkadaşlarımın, bütün dünyadaki kız kardeşlerimizin Kadınlar Günü kutlu olsun.
Teşekkür ediyoruz. Biz de katılıyoruz bu güzel dileklerinize. Size kolaylıklar diliyoruz. Güle güle gidin, güle güle gelin oralarda. Sevgili dinleyicilerimiz, 14. Uluslararası Gezici Filmmore Kadın Filmleri Festivali Kadın Dayanışması Yaşatır temasıyla 12 Mart'ta yola çıkıyor dedi Sayın Büşra Hacı Salihoğlu koordinasyon ekibinden. 7 şehirde 7 hafta boyunca mor perde açacak sinema dolu günler sizleri bekliyor diyelim ve Hayatın Sesleri'ne devam edelim bir başka konuyla. Sihirli Sözcükler. Sevgili dinleyicilerimiz, 15.39 Türkiye'de saatlerimiz, Sihirli Sözcükler köşemiz başladı. Dil ve iletişim uzmanı sevgili Elif Berna Kutlu'yla bizlerle birlikte yine. Merhaba, hoş
merhabalar,
geldiniz. Gününüz
teşekkür
kutlu
ederim.
Olsun.
Teşekkürler sizin de.
Teşekkür ediyoruz. Evet, az önce film festivallerinden
evet,
söz
dinledim.
Ettik. Kadınların yönettikleri, senaryolarını yazdıkları filmler daha evet. Çok dolaşacakmış 7 şehrimizi, ülkemizin.
Ne güzel.
Şimdi filmler deyince biz de bugün tüm filmlerinden söz
evet.
edeceğiz. Sinema tarihimizin o unutulmaz sahnelerinden,
evet.
o unutulmaz sahneleri ve repliklerle dolu filmlerinden. Şimdi pek çoğumuz gülerek hatırlıyoruzdur mutlaka.
Tabii, tabii.
Her birimizin aklında mutlaka unutmadığı, ezbere bildiği bir replik vardır değil mi?
Kesinlikle.
Hayır, olamaz bir kere.
Kesinlikle.
Bunu bilmeyen olamaz.
Kesinlikle. Hatta dün bir arkadaşımın diyaloğuna şahit oldum. Biri işiyle ilgili bir para sayıyor. Biraz da dikkatli saymaya çalışıyor. Yanındaki dönüp Himmet abi çay içer misin dedi. Aslında bu çok önemli bir kodlama.
Evet.
Hiç filmin adını hatırlamıyorduk o anda. Hiçbir şey hatırlamıyorduk. Ama gözümüzün önünde canlanan sahne belli. Ve tek bir isimle hayatımızın içinde yer aldı.
Kesinlikle.
Yer alıyor. Hepimiz de anlıyoruz.
Evet, kesinlikle. Senin annen bir melekti yavrum.
Tabii tabii. Vücuduma sahip olabilirsin ama ruhum asla. Var, epeyce bir var. Aslında paylaşabiliriz.
O zaman paylaşalım mı tabii. Lütfen?
Biraz da tabii bu artık nasıl söyleyelim, genlerimize, kültür genlerimize işlemiş bu cümlelerin sahiplerinden de bahsetmek istedim. Evet. Ben bir iki de senaristi anacağız o yüzden. Tabii ki var. Ne olur gerçeği söyleyin, doktor yaşayacak mıyım?
Evet.
Güzel olduğunuz kadar küstahsınız da.
Ama bir de kibarlık var. Yani tabii, güzel siz... olduğunuz kadar küstahsınız da.
Tanrım görüyorum görüyorum tabii ki. O kızla evlenirsen seni mirasımdan mahrum, evlatlıktan men ederim.
Evet.
Tabii ki zengin kız fakir olan ya da tersi, evet, durumlarında söz konusu. Neden ağlıyorsun anneciğim? Ağlamıyorum yavrum, gözüme bir şey kaçtı. Şimdi bunun, bu çocuk anne diyaloğu. Bunun bir benzerini Cüneyt Arkın, Türkan Şoray filmlerinde görüyoruz. Orada da Cüneyt Arkın neden ağlıyorsun yavrum diye hitap ediyor sevgilisine. O da ağlamıyorum, gözüme bir şey kaçtı diyerek.
Sizi seviyorum kuzum.
Evet kuzum. O Küçük Hanımefendi filmlerinden gelmiş. Tabii sadece replikler değil, Küçük Hanımefendi filmlerindeki o... Nasıl söyleyelim, aslında dinleyicilerimizin de hemen hatırlayabileceği işte evin küçük hanımı, şoför, bahçıvan, aşçı, onlar arasındaki rekabet, evin beyi ve hanımının işte aslında her şeyden haberdar olması gerekirken hiçbir şeyden haberinin olmaması durumu gibi. Bizi çok eğlendiren, daha 5. 10. dakikasında gerçekten evimizdeymiş hissi veren filmler. Evet. Dolayısıyla kuzum onlar da çok geçiyor.
Evet.
Buyurun.
Hayır, rica ederim. Siz devam edin lütfen.
Bana yıllar önce çılgıncasına sevdiğim bir kadını hatırlattınız. Hatırlayacaksınız bunları da. Çok malum.
Evet.
Seni sevmiyorum, seninle sadece oyun oynadım. Fakat bu cümle ağlamakla ifade ediliyor. Evet. Kadınların erkekleri kendilerinden uzaklaştırmak için söyledikleri. Kadınlar da demeyelim aslında, isimlerini söyleyelim. Türkan Şoray, Hülya Koçit, Filiz Akın.
Fatma Girik.
Fatma Girik, evet.
Aha, evet.
Yıkıl karşımdan ve arkasından tokat. Bu ses tanrım olamaz. Bu bir dönem gerçekten çok kullanılmış. İsmini de söyleyelim. Bu tür filmlerin ünlü senaristlerinden Bülent Orhan'ın bu cümle. Bülent Orhan'ın bugün bizim günlük Türkçe'de neredeyse bir deyim atasözü gibi kullandığımız 5-6 tane böyle cümlesi var. Yine onlardan bir tanesi. Bir zamanlar hakir gördüğün fakir ama onurlu bir genç vardı. Bu mesela Bülent Orhan'ın 1-2 filminde kullandığı cümlesi. Rica ederim duygularımla oynamayın.
Ay evet.
Bu da Küçük Hanımefendi'den. Ve tabii ki Kadir İnanır'ı almalıyız. Bugünün de aslında tersi bir örnek oluyor ama önemli cümlelerinden biri. Evinin kadını çocuklarının anası olacak.
Evet, olmadı, uymadı ama.
Hatta Dila Hanım da yine izleyenler hatırlayacaktır dinleyicilerimizden. Dehşet bir, yani dehşet kelimesinden başka bir sıfat bulamıyorum. Bir diyalogları var, hatırlayacaktır izleyenler. Bana seni seviyorum de. Dila Hanım itiraz eder Kadir İnanır'a. Hayır, seni seviyorum de. Hayır, seni seviyorum de. Hayır, seni seviyorum. Yalan söylüyorsun. Aslında bu ve tokat.
Evet.
Bu Türk filmlerinin özellikle Yeşilçam kuşağı filmlerinde Arzu film ekolü hariç kadına bakışı gösteren önemli dinamiklerden biri, özellikle belli bir dönemde. Bununla ilgili çünkü böyle bir anlayış var. Hıçkırık filmi aslında bunun en güzel örneği, oradaki Nalan karakteri. Sevdiğine sevdiğini söyleyemeyen, hayatın içinde duyguları ve düşüncelerini ifade etmek yerine platonik bir şekilde hep bekleyen ve beklediği süre boyunca da acı çeken, kendini ifade etme özgüveninden yoksun kadın tipi romantikleştirilip idealize hale getirildiği için. Oyuncular da o dönemin önemli ve akılda kalan oyuncuları olduğu için Hülya Koçit canlandırıyor. Dolayısıyla o rol içerisindeki o imaj alınmış ve yıllarca devam edilmiş. Hıçkırık, evet, bu anlamda önemli. Tersi bir örnek. İyi olanı nerede var? Sultan filminde var. Hı hı. Türkan Şoray'ın işte tam 8 Mart Emekçi Dünya Kadınlar Günü'ne uygun bir rol. Aslında orada da biraz sert ve argo olmasına rağmen sonunda onun gönlüyle oynayan adamı dolmuş şoförünü çağırır ve der ki şehadet getir. seni şimdi vuracağım. Evet. Güzel bir filmdir. Şener Şen'in Sultan Hanım demesiyle akıllarda kalmış bir filmdir. Replikleri çok var. Tabii bunlar Yeşilçam kuşağı. Yakın tarihten de filmlerden replikler var ki biz çok kullanıyoruz her gün. Her gün neredeyse. Zeki Müren de bizi görecek mi? Cem Yılmaz replikleri. Yani Cem Yılmaz zaten herhalde Türk sineması ve Türk mizah dünyası için ayrı bir araştırma konusu olmalı. Neredeyse her cümlesi bu hale geliyor.
Evet, kesinlikle.
Yine organize işlerden araba nerede, müşteri de, para nerede, yarın getirecek, araba nerede, müşteri de şeklindeki kapalı diyalog. Zaman zaman bunların mesela tamamını değil, tamamı hatırlandığı için sadece araba nerede dediğinizde karşıdakinin aslında çözümsüz ve yanlış bir iş yaptığı hissini verebildiğiniz diyaloglar. Yine bir diğeri Türkan Şoray ve Edison filminde geçiyor. Türkan Şoray sormuş, çapkın mısınız? Edison cevap vermiş, hayır, yüksek mühendisim. yine aynı diyalog, aynı filmden bir diyalog var. Niçin suskunsun Orhan? Saadetimize mani bir durum mu var? Evet. Mesela bu da son derece romantik diyaloglar arasında geçiyor. Ama ben özellikle bir tanesini bugün paylaşmak istedim.
Hangisi o?
Hükümet Kadın filminden. Demet Akbağ'ın çok güzel, biraz kısaltmaya çalıştım ama gerçekten insanın sadece aklında değil yüreğinde de yer eden diyaloglardan. Bu dünya senden olmayanlarla hoştur. Onların sana verdiği ilimlerle, kıymetlerle, gönüllerle hoştur. Sadece senin gibiler değil, senden olmayan da çok yaşasın ki sen de yaşa. Hele bir de onun gözüyle gör şu fani dünyayı. Beni ben yapan yegane şey benden olmayandır. O yoksa sen de yoksun. Ne anlamın kalır, ne rengin belli olur, ne de tadın. Evet. Tabii bunu Demet Akbağ'dan dinlemek lazım. Dinleyenleri yönlendirelim. Hükümet Kadını tekrar izlesinler.
Aslında şimdi izlediğimiz filmleri tekrar tekrar izlediğimizde o zamanki izlediğimiz yıllardan çok çok daha farklı şeyler buluyoruz, evet, ve görüyoruz.
İzleyen
göz... Hele ki şimdiki filmlerle mukayese ettiğimizde tabii. Niye yok o tat acaba?
Her şeyden önce sanıyorum...
Sadece replikler değil tabii ki.
Aslında kişisel yorumumu paylaşayım müsaadenizle. Kamera insanın enerjisini çok güzel yansıtan bir şey aslında. Tuhaf bir biçimde bazen o enerji izleyiciye geçiyor, bazen geçmiyor. Çok da bilinen bir şeydir ama Yeşilçam filmlerinin arkasında görünen, yani biz şu anda aktörlerini, aktrislerini görüyoruz belki ama Yeşilçam filmlerini var eden ekip o kadar samimi, içten, candan, bir takım yokluklara odaklanmak yerine birlikte üretmeye odaklanmış ve bunun için hakikaten sakatlanmayı, ömürlerini vermeyi, hı hı, sağlık güvencesi, sigorta, emeklilik gibi şeyleri, çalışma saati vesaireyi düşünmeden öylesine kendilerini ortaya koymuşlar ki o dönemin o samimiyeti, o insanların o işe bakış açıları o filmleri canlı tutuyor. Onlar ölü değiller.
Evet, evet.
Bazı filmler, bunu zaman zaman kitaplar içinde söylüyoruz. Bazı cümleler ölür ama bazıları canlıdır. Yeşilçam filmleri de canlı. Özellikle hep söylüyoruz, işte Arzu film ekolü olağanüstü.
Hı hı.
İşte Bizim Aile gibi, işte şöyle toparlamak lazım. Başrollerinde Adile Naşit, Münir Özkul, Ayşen Guruda, Şener Şen. İşte zaman zaman Tarık Akan olabilir. Hı hı. Bir özelliği var Arzu filmin, oyuncuların hepsi eşit sürede kalıyorlar beyaz perdede. Başrol yok aslında.
Hı hı.
Ve bu öylesine bir derinlik kazandırmış ki biz onları gerçekten aile olarak bu şekilde kabul ediyoruz. Senarist bu şekilde yazmış, yönetmen bu şekilde çekmiş. Şu anda mesela sinemada ya da televizyonda bir ya da iki kişinin önde durduğu, kalanın hakikaten figürasyon gibi algılandığı, hatta başrol oyuncularının kendi canlandırdığı karakterle değil de kendi adlarıyla anıldığı filmlerle karşılaşıyoruz.
Onun içinde içinde bulamıyoruz aslında kendimizi. O eski filmleri izlerkenki aldığımız keyfi alamıyoruz.
Doğal olarak. Bir de tabii işte kültür genleri, bunlar çok üst üste gelmiş ve yerleşmişler ve tabii gerçekten eserler çok önemli. Yani Hababam Sınıfı Rıfat Ilgaz'ın bir eseri. Ertem Eğilmez tarafından senaryolaştırılmış. Sonra versiyonları var Sadık Şendil ki Sadık Şendil'in mesela biz eserlerini yazdığı senaryoları burada okuyacak olsak zaman yetmez.
Evet.
Zaman zaman çok haksızlığa uğruyorlar senaristler. Bu anlamda Yeşilçam senaristleri işte düşünmeden yazdıkları için, tekrarlara düştükleri için. Fakat ana cümleyi, bir senaryonun bir iddiası, bir temel cümlesi olur. O ana cümleyi o kadar güzel korumuşlar ve karşılıklı izleyicisiyle buluşmuş ki başarmışlar yani.
Bir de kelimeler çok ne denir? Seçilerek yazılmış. Çok nazik filmler, çok kibar filmler baktığımızda. Şimdi de çok küfürlü filmleri görebiliyoruz. Evet, özellikle
komedi adı altında.
Komedi adı altında gerçekten.
Aslında buradan Metin Akpınar'a selam olsun. Onun söylediği insanı insana, insanla anlatmak ve insanla duruma gülmek. Yani insana gülmek değil, insanın varlığına ilişkin bir espri değil, oluşan duruma ilişkin bir espriye gülebilme ustalığı Haldun Taner'le de başlayan bir şey, belki sahneleşen bir şey ama bu incelik ve bu sanatsal olgunluk kolay oluşmuyor, öyle görüyoruz. Yani herkes kendim için basitleştirerek şöyle ifade ediyorum. Hepimiz konuşabiliriz ama konuşmanın ayrı bir ustalığı var. Hepimiz dikiş dikebiliriz ama bunun bir ustalığı var. Ustalık zanaatle ilgili bir şey değil. Ustalık aşkla ilgili bir şey ve bu herkeste oluşmayabiliyor. Olduğunu gördüğümüzde, bunun oluştuğunu, ortaya çıktığını gördüğümüzde saygı duymaktan başka çare yok. Yine mesela belli bir dönemin en etkili filmlerinden biri Tosun Paşa. Hı hı. Seferoğulları ve Telloğulları. İstediğiniz sahnesini hatırlayın. Gülümsemeye evet. başlarsınız. Yavuz Turgul'un bir senaryosu. Yine onun mesela Muhsin Bey'i var. Züğürt Ağa var ki her sahnesi ayrıdır. Sadece domates satışını hatırlamamız evet, yeter. Ağanın büyük bir nezaketle ve sessizce domates demesi ya da peynir tartmaya çalışması. Orada bir toprak ağasının nasıl bir gönül mahzunluğuyla dönüştüğünü görürüz ve onu hissederiz içimizde. Tabii ki o kulak hareketleri de var. Dinleyiciler görmüyor olabilir. Görmüyor, ben söyleyeyim. Evet. Biraz önce söylediğimiz mesela Eşkıya öyle bir film. Sultan öyle bir film. Yakın tarihten çok yakın Av Mevsimi öyle bir film. Mesela Av Mevsiminden bir cümle var. Hani insanı alır götürür. Bir avcıyı diğerinden ayıran vuruş zekası değil, avına duyduğu merhamettir. Yani bir senaristin bu cümleyi ustalıkla bir evet. senaryonun içine yayıp bütün öyküyü
birazcık bu çatıda da özledik galiba o tür filmleri tabii. değil mi?
Zaman zaman Küçük Hanımefendi serisinden bir şey okumak, özür dilerim, izlemek iyi olabilir. Fakir ama gururlu gençler izleyebiliriz.
Şeyde zaten görüyoruz televizyon kanallarında tekrar tekrar veriyorlar o filmleri.
Evet.
Ben de her ne zaman karşıma çıksa kaçırmayıp oturup seyretmeye devam ediyorum.
Kesinlikle işte tekrar söyleyelim, yakın tarihli olanlar da var mesela. Organize İşler gibi, Vizontele gibi, Issız Adam gibi, Ulak gibi, Eyvah Eyvah gibi hepsinde var cümleler. Ama biz Ulak'tan eğer süremiz yeterse Ulak'tan bir cümleyle bitirelim isterseniz.
Bir cümle.
Dudaklar sussa da kalbin bin dili vardır, ona göre dinle diyor Ulak'ta Çağan Irmak. Bizi de kalbimizin diliyle dinleyelim birbirimizi sinemada, en azından yönetmenleri. Çok keyifli bir hediye sinema bizim için.
Evet, gerçekten öyle. Siz de çok güzel paylaştınız.
Teşekkür
yine her
ederim.
Zamanki gibi. Tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yine birlikte olacağız. Sevgili Elif Berna Kutluata, dil ve iletişim uzmanı, sihirli sözcüklerimizin yine konuğuydu her hafta olduğu gibi. Bugünlük de bu kadar sevgili dinleyicilerimiz. Yarın 15 haberleri sonrasında bizler yine burada sizleri bekliyor olacağız. Görüşünceye dek hoşça kalın. Hayatın sesleri.